Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 51. Ayrım. Tarla başından yukarı dönüp Küçük Bayram Sokağı'ndan Yeşilçam'a girdiler. Refiklerin tanımladığı sinema yanındaki yazıhane tam karşıdaydı. Arabayı durdurup Gündüz'e döndü Fahrettin. "Gördüm abi," dedi. "Siz bana evin anahtarını verin. Hiç tasalanmayın. Bizim çocuklar kağıt kırpıntılarınızı bile bırakmadan taşırlar. Akşama burada bekleyin beni. Gerekirse telefon edersiniz. Sendikadayım. Hadi iyi çalışmalar." "Madam," diyecekti. "Madam 2 gündür hasta yeğeninde. Bugün de gelmez." Sokaktan manevrayla çıkan arabaya baktı. Bu kadar mı kolaydı bu iş? Güçlü, güvenliydi merdivenlere çıkarken. Daha merdiven başında karşıladı çocuklar. Refik, Emine, Serdar, bayram sevinci içindeydiler. Genişçe salon, yanda 2 büyük oda, tuvalet, banyo, mutfak. Bir doktor muayenehanesiymiş daha önce. Güzelce de döşemişler. Evden koltuklar getirmiş Emine. Duvarlarda posterler, afişler, çiçekler vazolarda. Emine getirmiş çiçekleri bahçelerinden. Derinden bir müzik. Ruhi su değil mi bu? Hasan Dağı, Hasan Dağı diyor. Eğil, eğil, eğil bir bak. Köşede ayağa kalkmış bekleyen Cengiz'i nedense sonradan anımsadı. Fuat da gelecekmiş birazdan. Eczanede bugün Zühtü Bey oturacakmış. Merdivenlerdeki ayak sesine döndüler, Şehmuz'du. Gözleri gene yumuk yumuk, gülüyor ama konuşurken gene önüne bakıyor ya, daha az kızarıyor. Hayırlı olsun çocuklar, bir tek film yapmak kaldı artık. Geçen de bir dergideki soruşturmayı ne güzel yanıtlamış set işçisi çocuk. Türkiye'de çevrilen filmler Akperdi'ye aktarılmalı. Filmin adı da belli. Yazın plaketi, ilaç dosyası. Seti düzenleyin, ışıkları yakın oğlum. Görsün herkes bu ülkede kimler nasıl film çeviriyor. Yak! 3. Bölüm İlaç Dosyası 19. Fuat'ın kalfa diye yetiştirdiği çocuk eczaneyi kapatıp da anahtarı verince üstüne yorgunluk çökmüştü Zühtü Bey'in. Nereye gidecekti şimdi? Soğuk akşam karanlığında bu sevimsiz sokaktan evin yolunu tutup Seniye'nin o tatsız tuzsuz perhiz yemeklerini tıkınıverdikten sonra bitmek bilmeyen geceye başlamak ya da sağlığını iyiden iyiye kemiren, çekiciliğini de yitirmiş bir meyhanede ya da içkili lokantada ağzı gözü yayılmış herifler arasında yapışıp kalmak. İkisi de birbirinden sevimsiz seçeneklerdi artık. Aylar geçmesine karşın üst üste binen olayların etkisinden kurtaramıyordu kendini. Ta içinden duyduğu sarsılmayla kayan, devrilip yıkılan şeyleri bir türlü yerli yerine oturtamıyordu. Sorun oydu aslında. Hiç beklemediği bir günde Refik'in gizli mutluluğuna göz dikmiş ağılı bir yılan sürüngenliğiyle odasına girip, kızara bozara gülümseyerek Nazmiye'den söz etmeye kalkması ağır deprem başlangıcı ilk sarsıntıların şaşkınlığını yaratmıştı üstünde. İşin içine bir de Temel adlı iti karıştırıyordu oğlan. İyice allak bullak olmuştu Zühtü Bey. Ya birden kapı açılıp içeri dalan Makbuş, o kadar cırlak sesi neresinden nasıl bulup çıkarmıştı o manyak acize? Ben de hastalık olsa o gün giderdim. Refik karşısına dikilince kafasına şimşek gibi çakmıştı. Oğlan mefaretle görüşüp geldi. Bu oyun o kaltağın. Siktir ulan buradan orospu çocuğu. Sesi çatallaşmış kısıktı. Bağırırken. Sen kimsin ki ulan? Benim kadınla olan bir de bunolar ha? Temelinkinin de geçmişini. Annem orospuysa sen de pezevenksin. Eli havada kalmıştı. Bırak ulan puşt. Senin de o orospu ananın da. Duvardaki gümüş savatlı kamayı alıp oğlanın karnına saplamak işten değildi. Yapmaya kalkışacaktı belki de. İyi ki o acize daldı. Üstüne atılıp yakasından tutmuştu Zühtü Bey'i. Çocuklarına dokunamazmışım. Godoş! Hep kulağındaydı o cırlak ses. O doğurmuş Refik'i de, Seniye'yi de. Kamburunun üstüne dağılmış ak saçları dışarı uğramış çipil gözleriyle bas bas bağırıyordu. Yatmadık mı Godoş? Sen bozmadın mı kızlığımı? Kafesli odada koynuma girdin. Donup kalmıştı Zühtü Bey. Kafesli odayı bile unutmamış cadı. Balkan'da, gencecikti, taptaze. Kadını kucaklayıp, Refik sürüklemişti içeriye. Bir anda deli koğuşuna dönmüştü ev. Kas katı odasına dönen Refik'in, kapıda suratına tükürür gibi bağırdığı sözleri unutamıyordu bir de. Yüreğine çakılıp kalmıştı. Derebeyi misin ulan? Aşağılık, ahlaksız herif. İçine sıçayım senin evinin. Fuat yoluna koymuştu o gün her şeyi. Makbuş'un hastaneye yatırılmasını da o sağlamıştı. Bakırköy'de doçent bir arkadaşı varmış. Gerekirse oradan da Darülceziye geçirtecekti. Ne çok da tanıdığı var her gelenin. Borçluluk duyuyordu güç gününde yetişmiş bu oğlana. Makbuş için de bir şey sormamıştı. Sormasına gerek yok. Her şeyi anlar, bilir it oğlu it. Şişkin dudağının ucuyla gülümsedi mi? Belli ki. Kadınlardan korkar olmuştu Zühtü Bey. Kinci namussuzlar, hiçbir şeyi unutmazlar. Makbuş unutmadıktan sonra. Kaçıp durdun onca yıl. Sen unutmuş muydun? Hastanede, battaniye altında, erkekliğini tutan eliyle uyandığında da mı anımsamadın? Azarlayıp kovmuştu Makbuş'u. Bir uyuz kedi sessizliğiyle kapı ardındaki koltuğa çekilmiş, büzülüp kalmıştı orada. O zaman başladıydı demek. Sonra yatağında yakalamaları. Kafeste odada, delikanlılığındaki o azgın gecenin çarpık kalıntısından buralara varan öyküyü her yanıyla kazıyıp atmak istiyordu. Hastanede ölse şu karı. Merdivenleri çıkıp ıssız eve girdiğinde bir korku belirdi içinde. Şimdi Makbuş çıkacak odadan. O cırlak ses eve sinmiş. Çın çın ötüyor. Seniye de yok. Doktor Rıfat'a mı gitsem acaba? Ev soğuktu. Gaz sobasını yaktı. Pencere karşısındaki koltuğa oturdu. Haliç yanlarına dalıp kaldı bir süre. Nazmi'nin sıcacık evine öyle özlem duyuyordu ki. Ağlayıp durmuştu Nazmi'ye. Sorularına yanıt vermemişti. Doğru mu bu kız? Sizi çok seviyorum Zühtü Bey. Temel varmış öyle mi? Siz benim elimden tuttunuz Zühtü Bey. Çocuğumu ortada komadınız. Ayağınızı öpeyim. Gücenmeyin bize Zühtü Bey. Bize. Hıçkıra hıçkıra ağlayan kadına vuramamıştı bile Zühtü Bey. Allah belanızı versin demişti sadece. Mukaveleyi yırtıp atmış, bonoları da çekip almıştı elinden. Sürün Beyoğlu'nun berberlerinde. İyilik yarar mı bu kahpelere? Erkeklikten biraz düştün mü bittin. Buldu, kalas gibi herifi. Onuruna dokunmuştu aslında. Randevu evine gittiler Doktor Rıfat'la. Terslik üstüne terslik o gecede. Sonra Bursa'da, İzmir'de otelde utanacak bir duruma düşmemişti ya, pek öyle eski günlerdeki gibi de değildi. Yaşlandık, doğal değil mi? Romanya diyordu Doktor Rıfat. İlle de Romanya'ya gidelimmiş. Adamı canavar gibi yapıyorlarmış. Doktorlar, kaplıcalar, hem de otellerde birbirinden güzel kızlar gözünün içine bakıyorlarmış adamın. Doktor da her gelenin teki. Üçüncü karısı da bırakıp gitmiş 2 yıl önce. Belli ki kaçırmış karıyı. Keyfinden başka şey düşündüğü yok herifin. İyi ediyor. Sen de öylesin. Öyleyim. Başka ne var bu bok dünyada? Ben gene bir bakıyorsun takmışım kafayı. İlaç işiydi filan. Daha doğrusu bu Fuat gerçekten bir başka tür oğlan bu. Ağzımdan girdi, burnumdan çıktı. Bir kucak para yatırttı Doktor Ramiz'in işine. Gene de iyi oldu rastladığım böyle bir adama. Taktığımız parayı hem de hemen hemen kurtardık. Yok, oğlan namuslu, hem de cin gibi. Allah var, çok yardımı oluyor bana. Biz de mi solcu olduk nedir? Allah kahretsin, öyle durum ki memlekette. Hiçbirimiz bilmiyoruz ne bok yediğimizi. Bir ayı geçti ki senaryo çalışıyorlarmış. Haftada bir, bazı 2 gün öğleden sonraları Zühtü Bey gidip oturuyordu eczanede. İlaç dosyasıymış filmin adı. İnsan sağlığı üstüne döndürülen ne kadar pislik varsa dünyada, ülkede apaçık ortaya dökeceklermiş. İyi de bunlar gene işi belli yana çekip solculuk molculuk. İstese Zühtü Bey'in de katkıları olurmuş bu işte. Bana bak demişti Fuat'a. Beni bulaştıramazsın. O eşoğlu eşeği uydurdunuz kendinize. İyi oldu. Tıksınlar içeri. Aklı başına gelir belki. Anası kurtarsın. Söğüp saymalarına karşın içten içe artan özlemle anımsar olmuştu oğlunu. Ters günüme geldi. Aslında oğlanın söylediklerinde öyle parlayacak bir şey de yoktu belki. Temelden duymuş, babasıyım. Uyarmasın mıydı? Ben de bazen bokunu çıkarırım. Koskoca oğlanı dövmeye kalk. Bırak, düşüneceğin o mu kaldı? Herif bize namussuz dedi. Hele o sırıtması eşoğlu eşeğin. Ben babamla konuşurken gözünün içine bakamazdım be. Bunlar ağzını sıçayım hepsinin. Mefaret kim bilir nasıl doldurmuştur her geleği. Para vermiş. Fuat söylemişti. Ortalıkta asıl büyük bay Refik'in diye. Anası veriyormuş. Bu da yüreğinden işleyen yara gibiydi Zühtü Bey'in. Bunca yıl bakıp büyütmüştü. Karı şimdi ortaya çıkmış, annesim diye çekip yanına alıyordu oğlanı. Makbuş'un annelik savı bile daha geçerliydi. Kapının yavaşça açılıp ışığın yanmasıyla. Merhaba babacığım, niye karanlıkta oturuyorsunuz? Merhaba. Kötü bir düşten uyanmış gibiydi Seniye'nin gelmesiyle. Daha da kötü bir gerçek başlamıştı şimdi. Dışarıda yemek masasını düzenlemek için koşturan Seniye'nin ayak sesinden kaçar gibi kalktı. Oda içinde gezinmeye başladı ağır ağır. Akşamları bir kadeh içmek isteği de duymuyordu artık. Holde televizyondan gelen oyun havalarıyla müziğe uyup oynuyor gibi dolaşmak da sinirine dokunmuştu. Ayı oynuyor sanki. Gidip karyoluya uzandı sürtüstü, dalıp kaldı. Ülkenin durumu gün günden kötüye gidiyordu. Olup biten, çevresinde kaynaşan her şey içinde bulanık bir korku nedeniydi. Neme gerek deyip yaşamak da olası değildi bir köşede. Yapamayacağını bile bile her şeyi satıp savmayı, gidip güneyde, Akdeniz kıyısında bir kasabaya yerleşmeyi bile aklından geçirdi bir ara. Yaratılan kargaşanın, kıyımların, komünistlerin başının altından çıktığını biliyordu ya. Bazı yargıları şimdi eskisinden daha az kesindi. Bu sallantılı duyguda yanlışa düşmek kaygısını büyüttükçe büyütüyor, yüreğini tırmalayan korkuya dönüşüyordu bir tür. Sonumuz nereye varacak bu düşle? Fuat'tan neredeyse belleğine kazınacak biçimde duyduğu şeyler, karşı çıkılacak hiçbir yanı olmayan doğrular gibi görünmeye başlamış, ötesi onun da diline takılır olmuştu bazı bazı. İlaçtaki sömürüden söz etmişti bir gün Doktor Rıfat'la konuşurken. Niye etmişti? Sözcükler onun değildi. Yabancı kalıyordu. Alaylı gülümsedi doktor. İyi, dedi. Sen de başladın solcu ağızlarıyla. Başlamışım. Nesine başlayacağım? Sıçayım hepsinin ağzına. Sansür deyip duruyorlar. Bu filmi nasıl yapacaklar peki? İlaç dosyası, mahkeme dosyası gibi. Elinde avucundaki birkaç kuruşu batırsın. Ondan sonra görürüm o hergeleyi ben. Saldıracaklarını umduğu kişileri düşününce içten içe sevinmiyor da değildi. Dünün sümüklü kolonyacıları sanayici diye ülkenin başına geçmişler, ilacın kralı kesilmişler. Eczacı bile değil herif, kimyacı. Almanya'daki zibide oğlan, şimdi gelmiş başıma küçük dağları o yaratmış. Büyükler babasından, tepeden bakıyor bize. Hırsız köpekler, unuttular bisikletle şişe taşıdıkları günleri. O çevrelerdeki bir eski eczacı arkadaşından duydukları da düşündükçe ağırına gidiyordu. Bir gün bir toplantıda adı geçmiş de adam Zühtü Bey'i Almanya'daki yıllardan anımsayamamış bir türlü. Ben seni çok mu anımsıyorum silik herif? Yemeğe buyurun baba. Kızıyla olan ilişkileri de gittikçe sessizleşen bir gerginliğe dönüşüyor gibiydi. Konuşkan bir baba olmamıştı hiçbir gün, hele kızıyla. Ama artık mutsuzluğu evi karanlık bir kuyu gibi içine çeken bir sessizliktendi sanki. Pervin'in geliş gidişleri bile eskisi gibi canlılık değil, duvarlara çarpıp dökülüveren bir kıpırtı getiriyordu sadece. Nasılsınız Zühtü Bey amca? Elektro yaptırdınız mı Zühtü Bey amca? Kolesterolünüz Zühtü Bey amca? Eksileni yerine koymuyorsa da bu olgun kadının yineleyip duran ilgisi, Seniye'nin akşamları belirli saatlerde yemeğe çağrısından gene de daha yakın düşüyordu. Şunu bir gün çeksem, ne yapıyorsun Zühtü Bey amca? Diline nasıl da yapışmış karının? Nereden amcan oluyorum be? Kirasında hiç aksatmaz. Avukat Nabi'yi vurmuşlar bugün. Yemeğin sessizliği ortasına Seniye'nin küt diye atıverdiği kanlı olay Zühtü Bey'in dalgınlığından çıkaramamıştı önce. Avukat Nabi mi vurmuşlar? Vururlar. Vurulmadık gün mü var? Kim bu Nabi? Bizim barodan. Çok iyi bir avukattı. Genç. Doğal. Gençleri vuruyorlar. Beni vuracak değiller ya. Yüreği cız etti. Refik de genç. O girmez böyle şeylere. Avukat kim bilir ne bokun soyuydu. Bu kız da vurmazlar. Duyduğu her kanlı kıyımla yüreğine damlayıveren bu acı olasılık ne kadar önemsemese büyüyen kara bir leke gibiydi içinde. Refik'e duyduğu kızgınlık da. Belki bu nedenlerle kas katı kalamıyordu. Yumuşamış hiçbir şey yok içimde o ite karşı. Oğlum karşıma geçip bana sövüp sayacak. O ananın oğlu, orospu çocuğu. Anasına yakınlaşmasını her anımsadığında oğlan karşısına geçip yeniden sövüp sayıyordu sanki. İşlerini izlemekten gene de bir türlü alamıyordu kendini. Zühtü Bey'in gizlemeye çalıştığı bu ilgisini hemen de bütün ilgileri gibi çok iyi sezinlemiş olan Fuat da film konusunda olup biten gelişmeleri yerine göre ustaca açıklayıp sırasında kışkırtıcırcasına susarak domuzuna kullanıyordu. Yemekten kalkıyordu ki telefonun ziliyle irkilir gibi oldu. Evde bir iki aydır yeniden başlayan bu sese alışamamıştı daha. Seniye koştu telefona, biraz da düş kırıklığına uğramış gibi döndü. ''Sizi istiyorlar.'' dedi. Sevinerek kalktı. ''Rıfat mı?'' Hanın oda başısıydı. Tatar Kudbettin. Bazı kiracılar artırmaya karşı çıkıyorlarmış. Çoğu mırın kırın yanaşmış. Aldıklarını hesaba yatırmış. Dinlemedi bile. Tel gözlüklerinin ardından adamın köse yüzü, çevreye kuşkulu bakışı geldi gözün önüne, sinirine dokundu. Eskiden böyle sık sık aramaz, hiç hesap vermezdi bu herif. Yoksa bir boklar mı yiyor? Hem seviniyor, hem kızıyordu bu telefona da. Refik almıştı, onun üstüneydi. Bir gün söküp götürürlerse, belli etmiyordu ya, Seniye'den daha az olmayacaktı kırıklığı. Hem de onun gibi telefon elden gitti diye değil, Refik'le son bağda koptu diye. Abisine yalvarmış Seniye, telefonu almaması için. O da ses çıkarmamış. Alırsa alsın, çok umurumdu. Doktor Rıfat'ı arayayım dedi, vazgeçti. Romanya diye başlayacak şimdi manyak. Odaya geçip Akif'in safahatını aldı başucundaki raftan. Onu bile okumaktan sıkılıyordu çok var ki. Karıştırmaya başladı. Kapı çalınıyordu. Pervin'dir. Kulak verdi, erkek sesiydi. Yüreği hop etti. Refik. Yok be, neresi Refik? Şeye benziyor, bizim. Çıkıp da Holde Fuat'ın babacan gülümseyen yüzünü görünce sevindi gene de. Merhaba, merhaba dedi, hoş geldin, buyur. Koltuklara karşılıklı oturdular. Seniye'ye kahveyi orta içeceğini söyledikten sonra, Ramiz Bey'e gittik bugün dedi Fuat, topluca gittik. Size saygıları, selamları var. Sağ olsun, selam getirmeye mi geldin sen şimdi? O da Fuat'ı iyi tanıyordu artık. ''Nasıl Ramiz Bey?'' dedi. ''İyice batırdı mı bizim paraları?'' Şöyle bir baktı. ''Ramiz Bey namuslu adam abi.'' dedi. Sustu bir, sonra ekledi yavaşça. ''Paramızı filan da batırmadı.'' Zühtü Bey'in konuyu açmasına sevinmiş de, daha biraz içeri atmak için bir şeyler demesini bekliyormuş gibi suskun bakıyordu. Tuzağa düşmemişti Zühtü Bey. ''Doğru.'' Paramızı batırdı denmez ama daha geri kalan paranızı pazartesi ödüyor. %12'de faiziyle. Önce duraladı, sonra iyi dedi Zühtü Bey. Ödesin bakalım. Fabrikacılığa da kalkmasın bir daha. Bizim gibilerin kıvıracağı iş değil. Gene bir sessizlikte Seniye'nin getirdiği kahvesini yudumlamaya başlamıştı Fuat. Doğru dedi yavaşça. Yalnız paramız da batmadı. Şimdi size bir başka öneride bulunayım ben. Zühtü Bey biraz da kasılarak alaylı bakmaya başlamıştı. İlaç sömürüsünden, kooperatiften açacak gene. Anlamıştı sanki Fuat da gülüyordu. Daha verimli bir öneriden dedi bastırır gibi. Söyle bakalım nasıl bir karlı iş buldun gene? Zühtü Bey'in ilgisini kışkırtır gibi aynı tatlı gülümsemeyle sessizce baktı Fuat. Sonra söyleyiverdi. Say ortaklığını alacağız sizi. Neymiş bu? Zühtü Bey'in ilgiden çok tepki gösteren bu sorusuna gene gülerek. Bizim ortaklık dedi Fuat. Sanat yapım, say, kısası. Film yapım ortaklığı. Has siktirin. Seniye'nin patlayan ince kahkahasıyla Fuat da istediğini ele geçirmiş olmanın domuzluğuyla gülüyordu. Zühtü Bey ilk tepkisinin kazandırdığı doyumla daha da kasılır gibi baktı. Kandıracak başka enayi bulun dedi. Milyonlar getireceğini bilsem gene girmem ya. Niye girmezsiniz abi? İşte bu oğlanın bu serik kanlı dikelmesi, niye mi girmem? Gerçekten niye girmem? Kızdığını sandığı bir anda sevinirken yakalıyordu kendini. Girmem girmem, size ne? Gerekçe göstermek zorunda mıyım? Yo dedi Fuat, böyle bir zorunluluğunuz yok. Bize karşı yok yani ama gene de kendinize bir sorun bakalım. Kendiniz için sorun. 51. ayrımın sonu, sayfa 517, devamı 51. ayrımda.